Ayrım 20.
249. Verem. Tüberküloz. Verem hastalığı tüberküloz bakterisiyle bulaşır. Veremlilerin balgamında bol miktarda tüberküloz bakterileri vardır. Hasta konuşur, öksürür, aksırırken sayısız bakteriler etrafa yayılır. Bunlar doğrudan doğruya veya besinler, kaplar, kitap, kullanılan diğer eşya, oyuncaklar veya kirli ellerle ağza, buruna veya göze girecek olurlarsa her zaman için bir enfeksiyon tehlikesi olabilirler. Tüberkülozlu hayvanların yeter miktarda kaynatılmayan süt ve etleriyle veya tereyağı ve peynirle de hastalık geçebilir. Tüberküloz süt çocuğunda büyük çocuklarda ve erişkinlerde farklıdır. Birçok kimseler tüberkülozu erişkinlerdeki tipik şekilde yani ciğerlerde meydana gelen bir leke veya kavernin meydana getirdiği yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, öksürük, balgam ve kan tükürme gibi belirtileriyle tanırlar. Halbuki çocuk yaşlarında tüberküloz çoğunlukla başka belirtiler gösterir. Hayatın ilk 2 yılında dayanıklılık daha sonraki yıllardan az olduğu için hastalığın vücudun diğer yanlarına yayılma olasılığı daha çoktur. Bu yayılma sonucu çok korkunç olan tüberküloz menenjiti meydana gelir. Bunun içindir ki çocuğunuzu bir tüberkülozlu hastayla temas ettirmeyiniz. Yine aynı nedenle evde sürekli öksürüğü olan herkesin ve eve alınan yeni bir yardımcının muayene ettirilmesi, röntgen filminin çekilmesi gerekir. Çocukluğun daha sonraki yıllarında tüberküloz enfeksiyonu oldukça sıktır ve tehlikeli bir sonuca varması ihtimali süt çocuğuna göre daha azdır. Bu tedaviye ve korunmaya fazla önem vermemek anlamına gelmez. Birçok şehirlerde 10-15 yaşlarındaki çocukların yarısından çoğunun verem mikrobu almış oldukları tüberkülün testinden anlaşılır. Fakat bunların çoğu hastalığı üzerinde fazla durmayı gerektirmeyecek kadar hafif geçirmiş olduklarından hastalık bir grip veya bronşit zannedilmiş olabilir. Bu çocuklarda röntgen muayenesi ciğerlerde veya lenf bezlerinde hastalığın iyileştiği yerde ancak küçük bir iz gösterir. Bununla birlikte bazen çocuk tipi tüberküloz, ateş, iştahsızlık, solukluk, huzursuzluk, yorgunluk ve belki de öksürük gibi belirtilerle kendini gösterir. Öksürükte fazla balgam yoktur ve olanı yutulur. Çocuk ergenlik çağına gelirken hastalık ağır tüberküloz tablosu gösterebilir. Ergenlik çağında yorgunluk, iştahsızlık, kilo kaybı gibi belirtiler gösteren kimsede öksürük olsun olmasın tüberküloz ihtimali hatırlanmalıdır. Hastalık kemikler, boyun, lenf bezleri gibi vücudun başka yerlerinde de görülebilir. Fakat en çok ciğerlerde ve lenf bezlerinde görülür. Bu aktif vakaların çoğunda çocuğa iyi bakılırsa hastalık yavaş yavaş 1-2 yılda iyileşir ve sadece bir iz kalır. Tüberkülin testi nedir? Bir kimse tüberküloza tutulacak olursa vücudu tüberküloz bakterilerine karşı bir miktar savunma gücü kazanır. Hastalık tamamen iyileşse de yine bu direnç devam eder. Öldürülmüş tüberküloz basillerinden elde edilen bir madde olan tüberkülünden çok az bir miktar deriye ovularak sürülürse veya hafif çizilmiş derinin üzerine konursa vücut savunma güçlerinin yardımıyla bu yabancı maddelere karşı kendini korur ve 72 saat sonra bir dayanıklılık belirtisi olarak deride bazı değişiklikler görülür. Bunlara tüberkülin reaksiyonu denir. Hiç tüberküloz geçirmemiş kişilerde bu tepki görülmez, yani menfidir. Şu halde tüberkülün reaksiyonunun müspet olması o insanın tüberküloz geçirmekte olduğuna veya eskiden geçirmiş ve iyileşmiş olduğunu işarettir. Tüberkülozun iyileşen bir hastalık olduğunu hiçbir zaman unutmayınız. Ancak ne kadar erken teşhis edilir ve tedavisine ne kadar erken başlanırsa hastalık o kadar çabuk iyileşir. Tedavi ancak doktor tarafından uygulanmalıdır. Mikropların ilaca alışmasını önlemek için doktor birden çok ilaç verebilir. Tedavide iyi beslenmenin önemi de büyüktür. Güneş banyosu doktora sormadan yapılmamalıdır çünkü bazı durumlarda ve bu arada akciğer tüberkülozunda tamamıyla ters etki yaptığı halde belli vakalarda tavsiye edilebilir. 250. Beyin zarı iltihapları, menenjitler. Beyin zarları ve beyin omuriliğini örten üst üste 3 zardan yapılmıştır. Bu zarların iltihaplarına menenjit denir. Menenjit çeşitli mikroplarla meydana gelir. Örneğin tüberküloz bakterisi beyin zarlarında yerleşirse verem menenjiti yapar. Beyin zarlarını seçen ve meningokok adını taşıyan mikrop da salgın menenjit hastalığını meydana getirir. Bunun yanında genel olarak anjin, kulak iltihabı, pnömoni yapan çeşitli mikroplar da bu hastalıkların bir ihtilatı olarak beyin zarlarında iltihaplar yapabilir. Çeşitli menenjitlerde hastalık az çok birbirine benzer. Verem menenjitinde hastalık tablosu 5-10 gün sonra belirgin olarak görüldüğü halde ötekilerde belirtiler başlangıçtan itibaren görülür. Kesin teşhis omurilikten biraz su alarak bunun özelliklerine ve içindeki mikroplara bakarak konabilir. Bunların dışında beyin zarlarında hiçbir iltihap olmadığı halde menenjiti andırır belirtiler gösteren hastalıklar da vardır. Bunlara yalancı menenjitler denir. Burada da şüphe üzerine alınan omurilik suyunun normal özellikte olduğunu görmekle kesin tanık olur. Veren menenjiti. Veren menenjiti, tüberküloz mikrobunun beyin zarlarında oturmasıyla meydana gelen çok ağır bir hastalıktır. Son yılların uygulaması gösteriyor ki, BCG aşısı sayesinde bu hastalık çok azalmış bulunmaktadır. Konu 103. Salgın menenjit veya meningokok menenjiti. Bu hastalık meningokok adı verilen mikropların etkisiyle meydana gelir. Kuluçka süresi 3-4 gün kadardır. Hastalık birdenbire yüksek ateş, kusma ve şiddetli baş ağrısıyla başlar. Vücudun duyarlılığı artmıştır. Çocuğa hafif bir dokunuş büyük tepki uyandırır. Aynı zamanda hastanın genel durumu bozulmuştur. Dalgınlık veya çırpınmalar görülür. Deride pir ısırığını andıran veya daha büyük döküntüler görülebilir. Pnömokok, influenza basili, streptokok, stafilokok ve küçük bebeklerde kolibasilleri de menenjit hastalığına neden olabilir. Menenjit şüphesi verecek en önemli belirti ense sertliği ve birçok kasların özellikle sırt ve bacak kaslarının gerilmesidir. Bunun sonucu 1-2 günde bütün bel sertleşir. Menenjit şüphesinde hastalığın kesin teşhisi omurilik suyunun muayenesiyle mümkündür. Erken teşhis koymak suretiyle ve etkin tedaviyle hastalık iyileşir. 251. Beyin iltihabı, ansefalit. Beyin iltihabı, grip, kaba kulak, kızamık gibi çeşitli hastalıkların bir ihtilatı olarak veya doğrudan doğruya ansefalit virüsleri tarafından meydana gelir. Bu arada en çok tanınanı salgın ansefalit hastalığıdır. Salgın ansefalit, etkeni bir virüstür. Bu hastalıkta ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, menenjiti andıran sinir sistemi belirtileriyle birlikte uyku bozuklukları, bu arada uzun uyuklamalar görülür. Hastalık tamamıyla iyileşebileceği gibi geriye sinir sistemi bozuklukları da kalabilir. Bazı zehirlenmeler de beyine dokunabilirler. Bunların en başında kurşun zehirlenmesi sonucu görülen ansefalit gelir. 252. Çocuk felci. Çocuk felci hastalığını hastalığa özgü virüsler yapmaktadır. Aşı uygulanmasıyla hastalık önlenebilir. Hastalığın kuluçka süresi 1-2 hafta kadardır. Çocuk felci virüsü 8-12 hafta süreyle hastaların hastalıklarından haberi bile olmayan veya hastalığı hafif geçiren kimselerin veya mikrobu taşıyan sağlam kişilerin dışkılarıyla çıkar. Bundan sonra kirli parmaklar, besinler, yatak çarşafları ve çamaşırlarla da mikroplar ağıza, oradan da bağırsağa ve vücuda yayılır. Hastalık sineklerle de bulaşabilir. Hastalığın başlangıç dönemi çoğunlukla fark edilmez. Hatta birçok kimselerde hastalık ilk günler hiçbir belirti vermez veya hafif bir nezle, öksürük, soğuk algınlığı, ateşli veya ateşsiz bir bağırsak bozukluğu şeklinde geçer. Belki de hastalığın alındığı sırada çocuğun sağlık durumunun iyi ve savunma gücünün yerinde olması belirtilerin hafif geçmesine neden olur. Bazen böyle sağlam veya hafif hastalardan başkasına bulaşan mikrop ağır felçlere neden olabilir. Özetle salgınlar arasında görülen böyle hafif hastalık belirtileri her zaman şüpheyle karşılanmalıdır. Bu belirtiler geçtikten sonra hastalık da iyileşmiş olabilir. Hafif vakalar ortalıkta birçok hastaların bulunması veya omurilik muayenesiyle teşhis edilir. Başka kimselerde buna benzer belirtilerle birlikte felçlerin de görülmesi, diğerlerinde geçirilen hafif hastalığın çocuk felci olduğunu düşündürebilir. Hastalığın tedavisi ateşli hastalıklarda olduğu gibidir. Gerekli diyet yapılarak bağırsak bozukluklarını düzeltmeye çalışmalıdır. Hastalığın başlangıcında ve özellikle kasılma döneminde sıcaklığı artırılan banyoların yapılması ve bundan sonra çocuğun sargılara sarılarak kasların gevşetilmesi ve sıcak şeyler içirilerek terletilmesi yararlıdır. Ağrılar geçtikten sonra kaslara masaj ve başka fizik tedavi yöntemleri uygulanır ve kaslar hareket ettirilir. Banyoda ve özellikle sıcak kaplıcalarda yaptırılan hareket alıştırmaları ve masajlar yararlıdır. Çocuğa yastıklar, kum torbaları veya aletlerle rahat ve hatasız bir durum vermeye çalışmalıdır. Çocuk felcinin daha sık görüldüğü belirli aylarda bademcik ameliyatı yapılmamalıdır. Her çocuğun çocuk felcine karşı aşılanması zorunludur. Konu 104. 253. Tetanos. Kazıklı humma veya tetanos hastalığının mikrobu olan basiller ve tohumları gübrelerde ve çamurlu yerlerde bol miktarda bulunur. Basil havasız yerlerde çoğalır ve spor denilen tohum yapar, salgısı çok zehirli ve öldürücüdür. Sporlar sıcaklık, soğukluk, ışık, kuruluk ve nemlilik gibi dış etkenlere çok dayanıklı olduğundan gübrelerde, kirli topraklarda, hatta sokağın kurumuş tozlarında uzun yıllar yaşayabilir. Tetanoz mikrobu sağlam bir deriden vücuda girmez. Sıyrıklar, yaralar mikrobun girmesi için kapı görevi görür. Hele derin yaralarda daha iyi yerleşir. Kanayan yaralarda ise tutunması daha güçtür. Tetanoz basili bir yarada oturduktan sonra çoğalır ve oradan zehirini vücuda salar. Kuluçka süresi 3-25 gün arasında değişir. Ağır vakalarda bu süre kısa, daha hafif olanlarda ise daha uzun olur. Tetanoz zehiri vücudun bütün kaslarında gerilme ve sertlik yapar. Yanak etlerinin gerilmesiyle hasta gülüyor gibi durur. Çeneler sıkışır ve ağız açılamaz. Göz kapakları kasılmış ve gözler küçülmüştür. Bel kemiği kasları ileri derecede gerilerek başın geriye doğru bükülmesine ve belin de şiddetle gerilerek ağır vakalarda bir kemer durumunu almasına neden olur. Kol ve bacaklarda da aynı şekilde gerilme ve kasılmalar bulunur. Zaman zaman bu kasılma ve gerilmelerde nöbet şeklinde çoğalmalar görülür. Gürültü, sarsıntılar ve fazla aydınlık bu nöbetlerin başlamasına neden olur. Hastada ateş de vardır fakat bu belirli bir özellik göstermez. 38-40 derece arasında oynar. Yeni doğan çocuğun göbek yarısında temizliğe dikkat edilmezse tetanoz mikropları oturarak çok korkunç bir hastalık olan yeni doğanın tetanozunu yaparlar. Çürüsün diye göbeğe toprak, kahve, tükürük gibi maddeler sürülünce veya göbek kordonunu jiletle kesmekle veya kirli bezlerle bağlamakla yeni doğan çocukta tetanoz kolaylıkla meydana gelir. Eskiden oldukça sık görülen bu öldürücü hastalık halkın aydınlanması ve okul mezunu ebelerin yetiştirilmesiyle büyük ölçüde azalmış bulunmaktadır. Tetanoz hastalığında tedavi çok zaman parlak sonuçlar vermemektedir. En önemli konu hastalıktan korunmaktır. Çok ufak ve yüzeysel yaralar dışında bütün şüpheli yaralarda tetanoz serumu veya doktorun öngördüğü koşullarda aşı uygulanmalıdır. Ancak serumun hoş olmayan etkilerinden uzak kalmak için her çocuğu önceden aşılamak konu 104 çok etkin bir önlemdir ve ihmal edilmeye gelmez. 254. Kuduz. Kuduz hastalığını yapan bir virüstür. Kudurmuş köpek, kedi, at ve başka hayvanların insanları ısırması veya salyalarının yaraya sürülmesiyle hastalık virüsü vücuda girer ve 1-2 aylık bazen de daha uzun bir kuluçkadan sonra hastalık meydana gelir. Okul çocuklarında oldukça sık görülür. Hastalıktan korunma bakımından köpeklerdeki hastalık belirtilerini bilmek yararlıdır. Kuduz köpekler ya kızgın olurlar, herkese saldırırlar, kilometrelerce koşarak gördükleri her canlı şeyi ısırırlar ve sonunda uyuşarak yere düşerler. Veyahut başlangıçtan itibaren uyuşukturlar, yerden kalkmazlar, dil dışarıda ve bol miktarda salyalıdır ve yutmada güçlük çekmektedir. Bu durumda bir köpeğin sahibi kuduzdan şüphelenmeyerek hayvanın boğazına bir şey kaçmış olduğunu düşünebilir. Kuduz hayvan sudan korkar ve buna bakarak da hastalıktan şüphelenmek gerekir. İnsanlarda hastalığın ilk belirtileri ısırılan yerde yanma ve kaşınmayla başlar. Hastanın genel durumunda da değişiklik vardır. Uykusu bozuktur ve sıkıntılıdır. En ufak gürültü veya ışık kendisini fazlaca rahatsız eder. Bundan sonra hastada kaşınmalar başlar, solunum güçleşir ve hasta yutmada zorluk çeker. Suyu görmesi gırtlak kaslarının kasılmasına neden olur ve hasta susuzluğunu gidermek şöyle dursun, suyu görmek bile istemez. Çocuğun ateşi de yüksektir, çevresine saldırır. Yüz kasları gerilmiş, gözler dışarıya fırlamıştır ve havlar gibi kısık kısık bağırır. Hastalık kısa seyirlidir ve hemen daima ölümle sonuçlanır. Kuduzdan korunmak son derece önemlidir. Bunun için şüpheli hayvan ısırmalarında derhal bir kuduz enstitüsüne başvurarak aşılar yaptırmak ve aynı zamanda ısıran hayvanı muayene ettirmek ve karantinaya göndermek gerekir. Evcil köpeklerin kuduza karşı aşılı olmaları zorunludur. 255. Viral hepatit. Salgınlar yapabilen bu hastalığın nedeni virüslerdir. Hastalık karaciğerde olur ve sarılık görülür. Enfeksiyöz hepatit tipinde virüs ağız yoluyla, serum hepatit tipinde ise hem ağız hem de enfeksiyon yoluyla, örneğin iyi sterilize edilmemiş iğnelerden veya virüsü taşıyan bir kimseden kan alma sonucu meydana gelir. Salgınlarda immünoglobulin enjeksiyonlarıyla bir ölçüde korunmak mümkündür. Hasta çocukların çoğu kendiliğinden iyileştiği halde bazen sonuç tehlikeli olabilir. Bu nedenle ateş, halsizlik, titreme ve baş ağrıları ile beliren sarılıklarda bu ihtimali düşünerek doktora başvurunuz. 256. Tifüs, lekeli tifo. İnsana bitlerle bulaşan tifüs sürekli ateş ve deri döküntüsü yapan bir hastalıktır. Kuluçka süresi 1-2 hafta kadardır. Hastalık birdenbire titreme ve ateşle başlar. Aynı zamanda çocuk o kadar halsizdir ki yatağından bile kalkmak istemez. Dil kurudur. Öksürük ve aksırık gibi nezle belirtileri de bulunabilir. Hastalığa adını veren lekeler en çok 5. gün olmak üzere 3. 7. günler arasında baş gösterir. Tifüs döküntüleri toplu iğnebaşı büyüklüğünde irili ufaklı, soluk kırmızılı noktalar halinde başlar. İlk günlerde üstüne basınca kaybolur. 2-3 gün sonra ufak kan oturmaları halini alır ve üstüne basmakla lekeler kaybolmaz. Döküntü daha çok ense kökünde, göğüste, arka, karın, kol ve bacaklarda görünürler. Yüzde bulunmaz. Bazen de döküntü o kadar boldur ki kızamığı andırır. Çok küçük çocuklarda ise döküntüler daha seyrektir ve birkaç günde kaybolurlar. Hastalık 2 hafta kadar ateşle devam eder. Bu sürede dalgınlık ve genel durumda bozukluk vardır. İkinci hafta sonlarında ateş ve genel durum düzelir ve birkaç gün içinde hasta kendisini çok iyi hisseder. Bazı vakalarda ise kalp ve damarlarda bozukluklar görülebilir. Hastalıktan korunmak için temizliğe dikkat etmek ve bitlere karşı savaşmak gerekir. Eskiden ilacı olmayan tifüs hastalığı son yıllarda kullanılan yeni ilaçlar sayesinde başarıyla tedavi edilmektedir. 257. Tifo ve paratifo. Tifo basil cinsinden mikroplarla meydana gelir. Tifo basili hastaların kanında, idrarında, dışkısında vardır. Tifo yiyecek ve içecekle bulaşır. Lağımların karıştığı sularla yıkanmış, çiğ yenen meyve ve sebzelerle vücuda girdikten 1-3 hafta sonra tifo belirtileri başlar. Tifo her yaşta ve hatta hayatın ilk aylarında da görülebilir. Hastalık çocuğun yaşına göre çok değişik belirtilerle görülebildiğinden, hele küçük çocuklarda başka hastalık sanılarak gözden kaçabilir. Büyük bir çocukta hastalık belirtisi çoğu zaman yavaş yavaş meydana çıkar. Kuluçka süresinin sonlarına doğru akşamları hafif bir ateş yükselmesi görülür. Aynı zamanda baş ağrısı, sırt ağrısı, iştahsızlık, ishal veya kabızlık, burun kanaması gibi şikayetler de bulunabilir. Hastaların bir kısmında bronşit belirtisi de vardır. Hastanın ateşi çoğu kez ağır ağır yükselmeye devam eder ve bir hafta sonra 39-40 dereceyi bulur. Bazen de hastalık yüksek ateş ve anjin belirtileriyle birdenbire başlar. Bazen tifo hastalığı çeşitli başka hastalıklara benzeyebilir. Örneğin menenjiti, apandisiti veya gribi andırır. Tifolu hastada yüksek ateş 10-15 gün sürdükten sonra hastalığın 3. haftasında yavaş yavaş düşmeye başlar ve 7-10 gün içinde vücut ısısı normalleşerek hastalığın seyri de 3-4 haftada tamamlanmış olur. Küçük çocuklarda ve bebeklerde tifo hastalığı yukarıda anlatılan tabloya uymayabilir. Bunlarda hastalık çoğu zaman şiddetli bir ishalle baş gösterir. Tifonun kesin tanısı kan tahlilleri ve dışkıda tifo mikrobunu üretmekle olur. Hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kimseler bazen mikrobu uzun süre taşırlar ve çevreye saçarlar. Hastalıktan korunmak için iki önlem vardır. Birincisi yiyecek ve içeceklere dikkat etmek, suyun temizliği bakımından emin olmadıkça kaynatmadan içmemek, taze meyveleri iyice yıkamadan yememektir. İkinci önlem ise aşıdır. Konu 107. Tifonun tedavisinde bakım başta gelir. Yüksek ateşe karşı serinletici banyolardan konu 192 yararlanılabilir. Tifoda beslenme çok önemlidir. Çocuğu uzun süre aç bırakmak doğru değildir. Hastaya ağır olmayan fakat iyi besleyen besinler vermelidir. Yoğurt, süt, muhallebiler, sütlaç, sebze püreleri, yumurta, kompostolar üstün tutulan besinlerdir. Kızarmış ekmek, süt veya çorbada yumuşatıldıktan sonra hastaya verilebilir. Doktorun vereceği bazı ilaçlardan tifonun tedavisinde iyi sonuç alınabilir. Paratifo. A, B ve C olarak çeşitli paratifo basillerinin yaptıkları hastalıktır. Paratifo belirtileri tifoya benzer fakat çoğu kez daha hafif seyreder. Mikrop vücuda girdikten birkaç gün hatta bazen birkaç saat sonra çocuklarda kusma ve fena kokul ishal görülebilir. Genel durum bozulur. Bazen de hafif bir tifo gibi seyreder. Hastalık bir hafta 10 gün kadar sürdükten sonra yavaş yavaş geçer. Hastalıktan korunma ve tedavi tifoda olduğu gibidir. 258. Dizanteri. Dizanteri kanlı ve balgamlı ishal, akıntı ve karın ağrılarıyla kendini gösterir. Basilli ve amipli olarak başlıca iki şekli vardır. Basilli dizanteri. Bu hastalığı çeşitli dizanteri basilleri yapar. Her yaşta görülür fakat süt çocuklarında çok ağır olabilir. Kuluçka süresi 2-3 gün kadardır. Hastalık birdenbire yüksek ateş ve genel durumun bozulmasıyla başlar. Çocuk yorgun ve dalgındır. İshal günde 20-40 defa olabilir. Basilli dizanteri çok ağır bir hastalıktır. Dil kurudur, deri elastikiyeti azalmıştır. Konu 197. Gözler çukura kaçmış, karın çökmüştür. Hasta dalgın ve yorgundur. Hastalıktan korunmak için tifolu olduğu gibi yiyecek ve içeceklerin temizliğine dikkat etmek gerekir. Tedavide çok önemli yer tutan bir konu çocuğun bakımı ve susuz kalmamasıdır. Çocuğa ağır ishalde anlatıldığı gibi konu 197 sayfa 229 tuzlu şekerli su vermek ve aç bırakmamak gerekir. Amipli dizanteri. Sıcak ülkelerde sık rastlanan bir hastalıktır. Güney illerimizde ara sıra görülür. Burada da hastalık yiyeceklerden geçer. Hastalık 38-38,5 derece ateşle ve karın ağrılarıyla başlar. İlk zamanlar solucu olan dışkı gittikçe sıklaşır ve bozulur. İçinde kan ve balgam vardır ve fena kokuludur. Ikıntı çok fazla olduğundan bazen göden bağırsağı düşüklüğü yapar. Konu 206. Müzmin amipli dizanteride ateş bulunmaz. Daha çok sindirim bozukluğu ve karın ağrısıyla hastalık kendini belli eder. Amipli dizanteride korunma, basilli dizanteride olduğu gibidir. Hastalık zamanında tedavi edilmezse müzminleşir ve ağır ihtilatlar yapabilir. 259. Malta humması. Eskiden Malta'da keçilerde ve oradaki İngiliz askerlerinde görüldüğünden bu adı taşıyan bank hastalığı, çok uzun süren ateş, dermansızlık, ter ve eklemlerde ağrılarla kendini belli eder. Kuluçka süresi 2-3 hafta kadardır. Hastalık, kırıklık, kas ve ense ağrıları, iştahsızlık, baş ağrısı gibi hafif belirtilerle başlar, ateş 10 gün içinde akşamları artmak üzere gittikçe yükselir. Vücut ısısının 39-40 dereceye yükselmesiyle belirtiler de şiddetlenir. Hastada terlemeler, halsizlik ve huysuzluk başlar. Çok defa peklik vardır. Dil pastadır ve genel durum çoğu kez bozuktur. Hastalığın bu belirtileriyle birlikte ateş bir süre devam ettikten sonra yavaş yavaş düşmeye başlar ve hasta kendini birkaç gün iyi hisseder. Ondan sonra yeniden ateş başlar ve aynı şekilde ikinci bir dalga yapar. Hastalık buna benzer 2-3 dalgayla bitebileceği gibi hastalık dalgalarının 1-2 yıl kadar tekrarladığı durumlar da vardır. Her dalgada yeni belirtiler çıkabilir. Bu arada eklemlerin şişmesine ve ağrımasına çok rastlanır. Tanı kan muayenesiyle kesinleştirilir. Hastalıktan korunmak için pastörize edilmemiş sütün kaynatılmadan içilmemesi gerekir. Kazalar. 260. Yanıklar ve haşlanmalar. Dikkatsizlik yüzünden yanıklar çocuklarda sık görülen kazalardandır. Yanık hele geniş bir alanı kaplar ve derin olursa çocuğu ölüme kadar götürebilir. O halde çocuğu yanıktan korumak başlıca görevimizdir. Son yıllarda yanık tedavisi oldukça değişmiştir ve hala da değişmektedir. Bir yanık vakasında herhangi bir şey yapmadan önce çocuğu hastaneye götürünüz. Özellikle yüz ve boyun bölgesindeki en ufak yanık için dahi derhal doktora başvurunuz. Evde bakım hayati tehlike doğurabilir. El, ayak gibi çok hareketli bölgelerdeki yanıklar için de hemen doktora başvurunuz. Basit fakat bilgili bir sargı ileride bir parmağın, elin veya önemli bir fonksiyonun kaybını önleyebilir. Hastanenin uzak olduğu bir yerdeyseniz ilk tedavisini siz yapınız. Ondan sonra hastaneye gidiniz. Yanıkta yapılması gerekli yararlı işlemlerle yapılmaması gereken zararlı işlemleri aşağıda sıralıyoruz. 1. Yapılması gerekli yararlı işlemler. A. Alev yanığı ise önce hemen battaniye vesaire gibi bir şeyle örtüp alevin sönmesine yardımcı olunuz. B. Alevler sönünce veya haşlanma yanığı ise derhal o bölgeyi açınız, yani giysileri çıkartınız. Sıcak veya ıslak giysiler yanığın bir süre daha devamına, yani derinleşmesine neden olurlar. C. Hastanın ızdırabı çoksa ve yanıklı bölgede yanmış elbise parçaları vesaire kalmışsa üstüne ılık musluk suyu dökün, bölge yıkansın. Böylece hem yanıklı bölge temizlenmiş hem de hastanın ızdırabı hafifletilmiş olur. D. Evde mevcut steril deri merhemlerinden herhangi birisini çok kalın bir tabaka olmamak koşuluyla sürebilirsiniz. Bu merhemlerden yağlı ve renksiz olanları tercih edilmelidir. E. Varsa ince bir tabaka gazlı bezle kapatabilirsiniz. Yoksa doktora gidene dek temiz herhangi bir örtüyle sarabilirsiniz. F. Aspirin gibi ağrı kesici bir hap veriniz.